Ayrım 18.
Seylan Budizmi eski Budizmin önemli bir merkezidir. 5. yüzyılda Pali dilinde yazılmış bir vekainameye göre Buda Seylan'a 3 defa gelmiştir. Bir defasında o Sumanatkata tepesine çıkmış ve orada ayak izi kalmıştır. Burası şimdi Adem Zirvesi diye bilinmektedir. Bu rivayetin tarihi bir dayanağı bulunmasa da bu yer şimdi önemli ziyaret merkezlerinden birisidir. Seylan'da halk bu adanın Buda'nın telkinatının muhafızı olduğuna inanmaktadır. Aşoka zamanında Seylan kralı Budizmi kabul edince başkent Anuradhapura'da bir vihara, manastır açtırmıştır. Bu viharanın ilk sakinleri Aşoka'nın oğlu Mahinda ile beraber oraya gelen Sangha üyesi keşişlerdir. Bihukku. Seylan'da uzun asırlar başta gelen mezhebin ilk müjdecileri bunlardır. Hindistan'dan 5. yüzyılda gelip bu Mahavira cemaatinin bir üyesi olan Buddhaghosa, Tripitaka üzerine yazılmış Sinhalese şerhlerini Pali dilinde yeniden kaleme aldı. Ayrıca Budist telkinatın geniş bir özetini yaptı. Bu iki eser Seylan Theravada geleneğinin gelişmesinde önemli katkıda bulundu. Seylan'a Budizmin gelişinden 1815'teki İngiliz işgaline kadarki devrede ülkeyi idare edenin Budist olması istendi. Miladın ilk yüzyılında yaşamış bir kralın Mahavira'ya değil, münferit keşişlere hediye vermesi Abhayagiri mezhebini doğurdu. Telkin ve manastır düzeninde farklı bir özelliğe sahip olmasa da bu yeni mezhep dış etkilerin odağı oldu. Önceki Mahavira'nın keşişleri, Theravada gelenekçiliğinin koruyucu bekçileri olarak Abhayagiri doğmadan önce Theravada kutsal metinleri olan Tipitaka'yı 1. yüzyılda yazılı hale getirdi. Yeni mezhep Abhayagiri mensupları hem Theravada hem de Mahayana telkinatını inceleyerek dışa açık bir yol takip etti. Daha sonra bir üçüncü mezhep, Jetaana da bir önceki mezhebin yolunu tuttu. Sonraki yüzyıllarda bu üç mezhep Seylan'daki Sangha'nın temelini oluşturdu. Bu yüzyıllarda Güney Hindistan ve Hindu etkisi giderek arttı ve bu etki 11-12. yüzyıllarda Vişnu, Şiva ve Hint tanrılarına tapınaklar yapılmaya kadar vardı. Bununla beraber yine 11. yüzyıldaki milli uyanış sonucu Budizm yeniden güç kazandı. Theravada gelenekçiliği altında mezhepler birleştirildi. Hint Budistlerinden sağlanan Buda'nın dişiyle ilgili Abhayagiri keşişleri nezaretinde başlamış kült bu devrede yeniden canlandırıldı. Buna diğer bir yadigar Buda'nın sadaka kasesi de eklendi. Şimdi bu kase kayıptır. Portekizliler 16. yüzyılda başkenti alıp bu dişi ortadan kaldırdıklarını ileri sürmüşlerse de yerli halk onun taklit olduğuna, esas yadigarın hala Kandi'de mevcut bulunduğuna inanmaktadır. Seylan'da halk keşişlerin yaşadığı viharaları kutsal ziyaret yeri olarak görürler. İlk viharalar içinde bir yadigarın gömülü olduğu dagabalar, pagoda ve bir de bo ağacından oluşan bir bütündür. Şimdi Anuradhapura'daki bo ağacının Buda'nın altında ilhama kavuştuğu Gaya'daki ağaçtan kesildiği ve Mahinda'nın kız kardeşi tarafından Seylan'a getirildiği söylenmektedir. 4. yüzyıldan bu yana Buda'nın heykellerinin konduğu yerler, Dagaba ve Bo ağaçlarıyla birlikte bugün de Seylan'daki viharaların değişmez özellikleri olmuştur. Ayrıca viharalara 12. yüzyıldan itibaren Devalaya denilen Hint tanrılarının putları da girmiş, 15. yüzyıldan itibaren de onlar aynı yapıda ayrı bir bölümde yer almıştır. Sangha, Portekiz, Hollanda ve İngiliz istilası sırasında geri planda kalmışken 19. yüzyılın sonlarına doğru güç kazanmıştır. Zamanla iki Budist üniversite, Vidyalankara, Vidyodaya kurulmuştur. 1947'den bu yana Budizmin gelişmesiyle milli kalkınma at başı sürdürülmektedir. J. Tayland Budizmi. Tayland Budizmi, Vietnam dışında diğer Güneydoğu Asya ülkelerindeki gibi Theravada mezhebindedir. Taylandlıların %94'ü Budist'tir. Tayland'da Budizmin tarihçesi 6. yüzyıla dayanmaktadır. Merkezi aşağı Burma'da olan Mon Krallığı'nın bir bölümü olan Tayland'ın güneyinde önce Hinayana hakimdi. 8-13. yüzyıllar arası bölgede Mahayana önde gelen mezhepti. Kimerlerin ülkenin büyük bir kısmını ele geçirmesi sonucu 11-14. yüzyıllar arasında onların Hindu geleneği üstünlük kazandı. 14. yüzyılda Çinlilerle yakınlıkları bilinen Tayların milli tarihi başladı. Bu yüzyılda Seylan'a giden Siyamlı keşişler dönüşlerinde Tayland'da kaldılar ve oradaki yeni Budist gelişmeleri yaydılar. Bu zamandan itibaren Tayland'da Theravada Budizmi hakim oldu. Hanedan ve başkent değişiklikleri dışarıdan gelen işgaller akabinde 1851'de tahta çıkıp 17 sene hükmeden Mongkut, bir Budist keşiş olarak modern Tayland'ın temellerini attı ve Budizm'de reform sayılabilecek Sangha teşkilatıyla ilgili yenilikler yaptı. Onun yaptıkları şimdiki Tay Budizmi üzerinde derin izler bıraktı. Oğlu da babasının yolunda gitti. Modernleştirme çabaları yanında Tipitaka'yı Tay nitelikleri içinde fakat Avrupa'yı ciltler halinde bastırması dikkat çekicidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gittikçe artarak Tayland'ın şehir bölgelerinde batı etkisi kendisini göstermekte ise de şehir dışı bölgelerde Budizm kültür, inanç ve gelenekleri de ağırlığını belli etmektedir. Vietnam 939'a kadar 1000 yıllık bir süre Çin İmparatorluğu'nun bir eyaleti olarak kaldı. Bu sürede Çin'den her hususta, bu arada dini bakımdan da etkilendi. Bugün de Vietnam'da Budizm, Taoizm ve etkilenme sonucu hala ayaktadır. K. Japon Budizmi. Budizmin Çin yoluyla 6. yüzyılda ulaştığı Japonya, bu dinle ilgili gelişmeler bakımından önem taşımaktadır. Budizm kozmoloji ve eskatolojisi, ayrıntılı manevi disiplin ve yetiştirme sistemleri, teşkilatlı rahip teşekkülleriyle Japon halkının hayatında başlıca dini güç haline geldi. Felsefi düşünceyi kamçıladı, sanat ve edebiyatı, öğrenimi, estetik duyguları etkiledi. Bu din bir halk dini olarak bir yandan ölü ayinleri getirirken, diğer yandan dünyevi çıkarlar için büyüsel ve tabiat üstü yardım iddiasında da bulundu. Büyük Budist, Jodo ve Sihingon mezhepleri Japonya'da doğdu ve Amida Buda inancını kökleştirdi. Bunlardan Jodo, Honen tarafından 1175'te kuruldu. Sihinran 1173-1263 tarafından da geliştirildi. Çinlilerin temiz ülke, Qingtu ekolünün Japonca karşılığı olan Jodo'ya göre Buda ezeli nur, çok merhamet, hikmet, sevgi sahibi bir varlık olarak sunuldu. Ve bu mezhep iman ve inayet ile kurtuluşu telkin ederek Japonya'da Budizmin en popüler şekli haline geldi. Amida Japon Budizminde aşkın, transandantal, Buda için kullanılan bir addır. Hindistan'daki Mahayana'da bu aşkın Buda, ezeli hayat ve ezeli nur olarak bilinmektedir. Amida'nın kullarını saadet ülkesi cennete göndereceğine inanılmaktadır. Kurtuluş için en kolay yol olarak görünen Jodo'nun Japonya'da birbirinden az farklı dört kolu vardır. Jodo, 1970'lere doğru taraftarı 4 milyon kişi. Sinsu, 13 milyon. Yuzunem, Butsu ve Ji taraftarları fazla değil. Bunlardan halkın en çok tuttuğu Sinsu'dur ve 1173-1263 tarihleri arasında yerleşmiştir. O manastır kisvelerini atmış, evlenme ve aile hayatının kurtuluşa engel olmayacağını ileri sürmüştür. Jodo'dan daha da önce tahminen 806'da Kobo Daisi 774-835 tarafından kurulan diğer bir Japon Budist mezhebi mistik ve uzlaştırmacı, sinkretist, yapılı Sihingon'dur. Birçok dinlerin tanrı ve melekleri Sihingon'da Çincesi Chen Yen, doğru söz, vücudu bütün alemi kuşatan Buda'nın tezahürleri olarak görülmektedir. Bu mezhepte alemin sırları görülebilir ve kavranılabilir şekilde takdim edilmeye ve sembolleştirilmeye çalışılmıştır. Kobo Daisi, Kukai, Çin'de kendini yetiştirmiştir ve Japonya'da panteist ve mistik yapılı Tantrik mezhebini telkin etmiştir. Ona göre alem Buda'nın dışta tezahür etmiş şeklidir. Onun gerçek vücudu birbirini tamamlayan iki parçadan oluşmuştur. Zihni maddi, o Hinduizm, Konfüçyüsçülük, Taoizm ve diğer Budist mezhepleri de içine alarak din ve mezhepleri 10 gelişme derecesi içinde görmüştür. Bu piramitte en üstte Budalığın bütün mukaddesliği gerçekleşmiş, Tsingo'nun mistik panteizmi bulunmaktadır. Onun uzlaştırmacı tutumu, Ryobu Shinto'nun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylece Orta Çağ Japonya'sında 12. yüzyılda başlayan ve 13. yüzyılda en canlı devresini yaşayan Budizm'den etkilenmiş Shinto kendini göstermiştir. Birleşik Shinto, Budist kutsal yerlerinde her iki dinin rahiplerinin birbiriyle kaynaştığı, Shinto kutsal yerlerinde Budist ayinlerin icra edildiği görülmüştür. Böylece Shinto felsefi bakışı ve ahlaki muhtevası derinleşmekle beraber tek başına Shinto taraftarları bu gidişe şiddetle karşı çıkmışlardır. Böylece Meiji devrinin başlarında bu kaynaşma bozulmuş ve ondan sonra da doktrin ve tören olarak bir daha görülmemiştir. Kobo Daisi gibi Heian devrinin diğer meşhur şahsiyeti Japon Budist ekolü Tendai'yi kuran Dengyo Daisi'dir. 767-822. Çin'de Tian Tai, idealist telkinatını öğrendikten sonra Dengyo Daisi, Saicho, Japonya'ya döndü ve Tendai'yi kurdu. Tendai, Japon Budizminin birleştirici gücü oldu. Tendai'nin esası bütün sırlar, faziletler ve hikmetin bir kimsenin kendi şuurunda, Budalığı gerçekleştirebilmesi için olduğuna dayanmaktadır. Dengyo Daisi, kurtuluş ve Budalığı kazanmanın en genel gaye olduğunu açıkladı. O, Hiei Dağı'nda, Kyoto yakınlarında büyük bir Tendai merkezi olarak asırlarca devam edecek bir manastır kurdu. Tsingon ile birlikte Tendai, Japonya'da dini inanç ve felsefi düşüncenin itici gücü oldu. Çin'de Cihan diye bilinen, Japonya'da Zen adına alan Budizmin bir şekli Budist ekolleri içinde parladı ve sadece Japonya'da kalmayıp bütün dünyaya yayıldı. Bu çok önemli ve etkili mezhep, bir iç tecrübeyi geliştirme yoluyla hakikatin doğrudan ve mistik olarak kazanılmasına dayanır. Zen Budizm, kutsal metinlere, söz ve kavramlara, onlara dayanan yorumlamalara değil, Budizmin esas öz ve ruhunu aksettirdiğini iddia ettiği kendi telkinatına önem verir. O deruni manevi aydınlanmayı gerçekleştirmeye çalışır. Bunun için insanın cehaleti dolayısıyla gerçekleştiremediği Buda tabiatının fıtratının temel taşı olduğunu iddia ederek meditasyon veya murakabe uygulamalarını teşvik eder. Zen en güzel sanat ve edebiyat eserlerinin ilhamını vererek Japon kültürünün üzerinde büyük ve derin bir etki bıraktı. Zen'in prensipleri, judo ve kendo, kılıç oyunu, askeri sanatlarına, çay törenlerine, çiçek tanzimi, çiçek bahçesi peyzajı çalışmalarına uygulandı. Zen manastırları sessizlik, düzen, temizlik ve titiz dini disiplinleriyle dikkat çekicidir. Keşişlerin hayatı meditasyon, ibadet ve faal el işleriyle geçer. Züht uygulamaları için büyük bir teşvik söz konusu değildir. Pratik işlerde ve meditasyonda kendini idrak ve Buda tabiatı eşit şekilde bulunur. Zen Budizmin Japonya'da birkaç kolu vardır. Bunlardan Soto, Çin'de Tung Sihan 807-869 ve Tsao Sihan 840-901 tarafından kuruldu. Başlıca felsefesi mutlak ile nisbinin fenomenal bakımdan birliği idi. Eğitim, meditasyonda bağdaş kurup oturarak konsantre olmak, beş merhale sistemi, gerçek nefsi tanımaktan mutlak gerçekte tam birliğin gerçekleşmesine kadar bu tarzın esaslarını oluşturuyordu. Gerçek irfana kavuşma sessiz aydınlanma ile gerçekleşeceğine inanılıyordu. Japonya'ya bu hareketi getiren Dogen 1200-1253, halka mal eden Keizan 1268-1325 oldu. Dogen 23 yaşında Çin'e gitti. 1227'de aydınlanmayı kazanmış olarak Japonya'ya geri döndü. İlk müstakil Zen manastırı 1236'da onun ön ayak olmasıyla kuruldu. O insan ve bütün şeylerin özünün Buda fıtratı olduğunu, bu fıtratın egonun tasfiyesiyle, kötü arzuların giderilmesiyle ve kendine tam hakim olmakla gerçekleşeceğine telkin ederek bu manastırda keşiş olan olmayan kimseleri yetiştirdi. O meditasyonda bağdaş kurup oturma ve beli dik tutma tarzında zazen uygulamasını destekledi. Zazen tekniğinde zihin bütün alakalarından, arzu, fikir ve hükümlerinden arındırılmak yoluyla nefes almanın düzenlenmesi, Böylece Satori denilen büyük haz ve sekinete ulaşma hedefi Zen meditasyon geleneğinin gayesidir. Satori de Buda adayı kendi Buda fıtratını esas hikmet görerek zihni bir ayırıma gitmeksizin Buda zihninin şuuruna saf şuur olarak varmak ister. Bu tecrübe zihni veya duygusal olarak nitelendirilirse Satori olmaz. Satori tarif ve tasvirin ötesinde bir tecrübedir. Temelde o insanın bedenindeki şuursuz güçlerden hürriyetini kazanarak manevi bütünlüğe kavuşmasıdır. İşte Dogen Zazen'de Budizmin ana prensibinin bulunduğu Buda fıtratının böyle çiçekleneceğini savundu. Felsefi yönden onun monistik panteizmi, üstünlük, aşkınlığı bir kenara iterek mutlakla fenomenal alemin denklenmesine dayanıyordu. Dogen diğer Zen üstadlarının aksine sutraların okunmasını Budist kutsal nesnelere tazim gönderilmesini savundu. Öte yandan o Zen üstadlarının şakirtlerine zihni hürriyetini kazanmak ve Satori'yi bir anda gerçekleştirmek için verdikleri egzersizleri koan ikinci dereceden buldu. O Budizmin kollara ayrılmasına ve bu arada Soto'nun da bir mezhep olarak ortaya çıkmasına karşıydı. Bununla beraber Eiheiji tapınağında Eshizen eyaletinde Soto telkinleri günümüze kadar sürüp geldi. Zen mezhebinin diğer bir kolu da Rinzai'dir. Bu mezhep Çin Budistlerinden Lin Jihi veya Ixuan tarafından kuruldu ve Eisai 1141-1215 tarafından da Japonya'ya sokuldu. Rinzai Soto'dan ani aydınlanma kazanmada alışılmışın dışında vasıta kullanılmasıyla ayrıldı. Bu farklılıklar vurma ve haykırma, anlaşılmaz söz ve paradokslar kullanmak, şakirtlere egzersiz vermek gibi şeyler idi. Eisai, Zencho Kokusi iki defa Çin'e gitti. Orada Linchi mezhebinde aydınlanmaya ulaştı. Japonya'da ilk Rinzai tapınağını 1191'de kurdu. Zen geleneğini Kamakura'ya soktu. Dini hamiyet ve milli ideali birleştiren yorumlar yaptı. Zen meditasyonunu açıkladı ve Zen'in müstakil bir ekol olarak bilinmesini, tanınmasını sağladı. Çayı Japonya'ya ilk getiren o olmasa da Japon çay kültürünün babası olarak telakki edildi. Rinzai tapınakları kültür ve sanat merkezleri oldu. Rinzai'yi yenileştiren büyük Zen üstadı Hakuin 1685-1768, Dogen gibi bir üne sahip oldu. O 24 yaşında aydınlanmaya ulaşmıştı. 1716'da artık Tokugawa devrinde en güçlü Budist merkez olarak Shihō-inji tapınağında sürekli kalmak üzere yerleşti. Hakuin'in Zen çevresinde aydınlanma, kuvvetli vecd ve mistik tecrübelerle içten sanat kabiliyetleri birleşti. O Amida geleneğinin kolay tarzını kötüledi ve Zen meditasyonunun mukayese kabul etmez gücünü ve koan egzersizlerini savundu. Onun mistik tecrübesi üç deyimle özetlenebilir. Büyük şüphe, büyük aydınlanma, büyük haz. Üçüncü bir Zen Budist kolda Obaku'dur. Kurucusu Ingen'dir. 1592-1673. Ingen 60 yaşını geçmişken devamlı davetler sonucu Çin'den 20 şakirdi ile birlikte Japonya'ya geldi. Diğerleri gibi Obaku da Çin kaynaklıdır. Obaku 18. yüzyılda süratle yayıldı. Züht uygulamaları dolayısıyla Rinzai'den biraz ayrılmakta olan Obaku, ani aydınlanmanın üstün inayete dayandığını, daha az kabiliyetli olanlar için tedrici yolun daha uygun düşeceğini telkin etti. Ani Satori'ye ulaşmak için Zazen ve Koan, tedrici yoldan aydınlanmak için de Amida Buda'nın adını herkesin onun cennetinde doğacağına inanarak devamlı tekrarlamasına ağırlık verir. Amida bir kimsenin zihninin dışında varlığı bulunmayan, her duygulu varlıktaki Buda ruhu olarak kabul edilir. Çin etkisini Obaku'nun tapınak mimarisi ve dini törenlerinde kendini aksettirir. Japonya'da Budist keşişlerin gayretiyle son 1000 yılı aşkın bir süre içinde eski yerli din Shinto, Budizmin içinde eridi. Bu iki dinin ilişkileri büyük değişmeler geçirdi. Önceleri karşılıklı hoşgörü içinde başlayan ilişkiler 17. yüzyıldan itibaren şovenizm ve yabancı düşmanlığı sonucu Shinto'yu canlandırdı ve onun milli inanç haline gelmesine yol açtı. Budizm baskı gördü. Budist rahip zümresi sıkıcı sınırlamalara maruz kaldı. Bu arada belirtilmelidir ki Hristiyanlığın Japonya'ya girmesinde Budizm'e nefret duyan Shogun Nobunaga'nın büyük rolü olmuştu. Bugün Japonya'da materyalist fikirler, din dışı hayat ve dinden uzaklaşma Japonya'daki bütün dinlerin ortak problemidir. İkinci Dünya Savaşı sonucu devlet Şintosu ortadan kalkmışsa da yeni gelişen bir yığın sinkretist Şinto mezhebi içinde Budizm'de bulunan bazı dinler, gizli bilimler, telkinle tedaviden oluşan karmaşık yapılara sahiptir. Budizm Japonya'da çeşitli mezhepleriyle gelenekleşmiş bir hayata sahipse de ilk canlılığını kaybetmiştir. L. Budizm'de 8 dilimli yol. Çeşitli mezhepleri, çeşitli ülkelerde kazandığı değişik inançları, farklı uygulamaları, bazı dinlerle kaynaşmış şekilleri olsa da Budizm'in kendine mahsus bir yapısı vardır. Bu yapının temeli ızdırabın kaynağı olan arzu ve ihtirasların giderilmesinde başvurulan 8 dilimli yoldur. Bu 8 madde Maha Parinibbana Sutta'da geçen 3 ana maddenin sonradan genişletilmiş şeklidir ve eski metinlerde bulunmamaktadır. 3 ana madde şunlardır: Sila ahlak, Samatya meditasyon, Panna hikmet. Silaya 8 dilimli yoldan 3 madde girer: doğru söz, doğru davranış, iş, doğru geçim, hayat. Doğru söz ve doğru davranışa her Budistin uyması gereken 5 emir açıklık getirir. Öldürmemek ve zarar vermemek, çalmamak, duyularını yanlış yola yöneltmemek, yalan yanlış konuşmamak, içki uyuşturucu kullanmamak, doğru geçim 5 yasağı içine alır. Kasaplık, meyhanecilik, esrarcılık, silah ve zehir imalatçılığı yapmamak. İyi bir Budist çocuk düşürmeye karşıdır. O avlanmaz, balık tutmaz, silah kullanmaz, et, içki ve zehir satın almaz, zina yapmaz. Budist her durumda hayatı koruyacaktır. Budist çocuk düşürmeye karşıdır. Fakat doğum kontrolüne karşı değildir. Budist mümkün olduğu kadar hakikate uyar tarzda konuşmak, başkalarını rencide edecek konuşmalardan kaçınmak zorundadır. Samati, bir hedefe zihnini yöneltmek, konsantre olmak anlamında meditasyona delalet eder. Bu ana maddeye doğru muhakeme, doğru murakabe girer. Buda'dan telkinini bir kelime ile özetlemesi istendiğinde o sati, muhakeme, düşüncelilik cevabını verir. Doğru muhakeme, Budist'in söylediği, yaptığı, düşündüğü işlerde gösterdiği zihin keskinliği, zihni nüfus zarafetini ifade eder. Doğru murakabede bir yandan zihnin bir konuya yöneltilmesi, nefesin kontrolü, akla gelen düşüncelerin tahlili, onların özüne inilerek iyi, kötü veya nötr olduklarının anlaşılabilmesi, öte yandan hırs, kin, hile ve benzeri şeylerin neden kaynaklandığının belirlenmesi gibi hususları içine alır. Panna, Budist'in hayatının üçüncü ve en yüksek seviyedeki durumuna işaret eder. Bu alem ve insan ile ilgili gerçeklerin önce inanç olarak kabulü, sonra da tecrübi olarak hedefe ulaşılması gayedir. Panna'ya doğru anlayış, doğru düşünce, doğru niyet girer. Doğru anlayış, alemi ve insan varlığını dört kutsal gerçeğe göre anlamadır. Doğru düşünce, zihnin duygusal arzu, kötülük, zulüm gibi tutumlardan arındırılmasıdır. Doğru niyet, cehd, gayret ise sonunda pişman olunacak veya başarısızlığa düşülecek yollara gitmeyip, ihlasla zihinde iyi duygular beslemeyi ifade eder.